Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 2.
Ayyaş Ohannes her zamanki numarasını yaptı ve diz çökerek esrarengiz adamın abasının eteklerine yapıştı. Ey günah ve kötülük yüklü yüce efendim dedi. Ben iblisle mücadele etmeye şu sefil hayatımı adadığım için kilisemden kapı dışarı edilen zavallı bir dindarım. Açtığım bu savaşta başarılı olacağımı hemen anlayan kıskanç meslektaşlarım beni cemaatten attılar. Çünkü kazansaydım dünyada kötülük kalmayacak ve çıkarılacak günahlar tükeneceğinden papazlar meteliksiz kalacaklardı. İşte böyle bir menfaat çatışmasının kurbanı olan zavallı ben, senin günah yüklü olduğunu temiz kalbimle hissediyor ve seni dağların bile taşıyamayacağı bu ağır yükten kurtarmak arzusuyla yanıp tutuşuyorum. Yalvarırım bana bir iyilik yap. Günahlarını bana bahşet. Bahşet ki onlar benim sevaplarım olsun. Kalan şu birkaç yıllık ömrüm tükenince cennete gidebileyim ve orada sana dua edeyim. Aziz Pierre Kilisesi'nin sabık zangocu, diz çöktüğü yerde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ama gariptir ki gözünden yaş falan geldiği yoktu. Belki de zavallı hayat yolculuğunun bu merhalesinde artık akıta akıta gözyaşını tüketmişti. Esrarengiz adamdan ses soluk çıkmayınca son kozunu ileri sürdü. Ey kötü güçlerin eline geçmiş yüce efendi! Kabul edersen ruhunu günahlarından arındırmakla kalmayacak, üstüne üstlük bedenini de bir güzel temizleyeceğim. Çünkü elimden tellaklık da gelir. İyi kese atar, vücudunda kir namına eser bırakmam. Deli marangoz, yedekçi başı İsrafil dedeye göre sabık zangocun teklifini kabul etmişti. Öte yandan, Kılbaz Beşir Efendi'nin anlattıkları doğruysa, bu esrarengiz adamın taşıdığı günah yükü o kadar ağırdı ki, daha sonra hamallar loncası tarafından bu mesleğin piri olarak kabul edilecekti. Kapıdan sola sapıp biraz yürüdükten sonra cadı kazık hamamına varmışlardı. Anadan doğma soyduktan sonra iç donundan abasına kadar deli marangozun üstünden çıkan çulları çaputları toplayan Ohannes, bu kirli giysileri külhana atıp yaktı. Fakat hamamın bacasından o kadar pis kokulu bir duman tütüp tüm Galata'ya yayıldı ki, sokak köpekleri uluya bağıra, kah tophaneye, kah Kasımpaşa'ya doğru kaçmaya başladılar. Saint-Pierre Kilisesi'nin sabık zangocu, Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olmadığından, hamamda bir gayrimüslimin bulunduğuna dikkat çekilmesi için, ferman gereği beline en küçük hareketiyle bile çın çın çınlayan çıngıraklı bir peştemal dolamıştı. Zangoç, esrarengiz adamı sıcak suyla adam akıllı ıslattıktan sonra, vücut kiri yumuşasın diye göbek taşına yatırdı. Ardından usturayı masatta bileyerek kafasını ve ak sakalını kazıdı. Fakat yalnızca üst dudağında bulut gibi ak bir bıyıkla tepesinde bir tutam saç bıraktı. Tele sarılı bir parça pamuğu şişeden döktüğü ispirtoyla ıslatıp kandilin alevinde tutuşturdu ve adamın kulaklarındaki kılları yakıp yok etti. Derken onu bir güzel keseledi. Keseyi her sürüşte adamın sırtından yumak yumak kir dökülüyordu. Kese vurmaktan nefes nefese kalan zangoç Ohannes bir ara durup, artık şimdi vücudunda bir nebze kir kalmadı. Fakat günahlarından da arınman lazım dedi. Nuh'un gemisindekiler azap suyunu değil kutsal suyu tercih etmişlerdi. Bu yüzden hayatta kaldılar. Dahası Kızıldeniz'i geçen İsrailoğulları vaftiz edilmiş bir halk olduğu için azap suyu onları değil Firavun'u ve ordularını yuttu. Dünyevi suyla bedenini arıttığına göre şimdi de ruhunu günahlardan temizlememiz lazım. Bunun için senden gerçekten de düşük bir ücret alacağım. Bu timsali ücreti vermezlik etmezsin herhalde. Üstelik işimi garantili yapacağım. Eğer ileride bir pürüz çıkarsa sakın çekinme bana gel. Ben aldığım ücreti hak etmezsem kahrolurum. Bu konuda psikoposlardan bile iyiyim. Çünkü benim kalbim tertemiz. Belki de ellerinin titremesini geçirmek için ispirto şişesini dikip birkaç yudum içti. Az sonra yanaklarına kan gelmiş, yüzündeki endişeli ifadeden eser kalmamıştı. Kurna başına yaklaşıp, "Seni peder, velet ve şu elimdeki mukaddes ispirto adına vaftiz ediyorum," diyerek, hamamın sıcaklığından kızaran adamın başından aşağı 3 tas daha kaynar su boca etti. Ardından yanında taşıdığı çıkını açıp simsiyah bir çakşır, bembeyaz bir gömlek ve kıpkırmızı bir denizci baratası çıkardı. Deli marangoz bu beyaz giysileri giyip kuşağını da doladıktan sonra zangoç ona şunları söyledi. "Şimdi günahlarından arınmış bulunuyorsun. Ama sıra İsa Mesih'in etini yiyip kanını içmeye geldi. Bunun için kuşağında yeterince para olmasını Ulu Yaradan'dan niyaz ediyorum. Çünkü şarap içmek için kiliseye gidemeyeceğimize göre, meyhaneci Barba Mihalaki'ye uğrayacağız demektir." Az sonra Galata'nın Kürkçü Kapısı ile Azap Kapı arasındaki meyhanelerden birindeydiler. Vaftizci Ohannes meyhaneciye, "Ey Barba Mihalaki, içkiye en sıkışık zamanlarda bile benden bir kadeh olsun şarabı esirgedin," dedi. "Cebimizde artık para olduğuna göre şimdi efendim benim. Donat bakalım bize şöyle güzel bir sofra. Balıklardan neler var? Zamanı değil ama at bakalım ızgaraya 3 lüfer. Taramayı ve Arnavut ciğerini de unutma. Bugün bizim için mukaddes bir gün. O yüzden papaz yahnizi de hazırla. Hadi getir şarapları, doldur kadehleri. Ha, bir somun ekmek de getir. Bayat da olsa fark etmez. Yeter ki ucuz olsun. Ama bana has ekmek getir, en beyazından, en tazesinden." Meyhanecinin miçolarına emir yağdırmasıyla ortaya bir sini ve 2 tabure getirildi. Tuz sininin tam ortasına konduktan sonra mezeler sırça bir sürahi içinde kıpkırmızı ankona şarabı ve billur kadehler sofraya sıralandı. Bıyıkları yeni yeni terleyen ay yüzlü sakiler kadehleri doldurduktan sonra zangoç, o sıra hüzünlü bir name çalan saz heyetine, "Bu kasvet, bu kasavet, bu efkar nedir? Çalın bre bir oyun havası," diye nida eyledi. Bunun üzerine utlar, kemençeler ve deflerden oynak, neşeli, coşkulu nameler yükseldi. Esrarengiz adamın kadehini dolduran zangoç Ohannes, "Bak bu şarap İsa Mesih Efendimizin kanıdır, al iç. Ama sadece bir kadeh, fazla değil. Geri kalanını ben içeceğim," dedi. "Gördüğün gibi betim benzim soluk, yüzüme kan gelsin biraz. Sense kanlı canlı birisin. Al bu ekmeği de ye. Bayat ama ne de olsa İsa Efendimizin etidir. Hem hayat biraz olsun çileyi gerektirir. İsa Efendimiz az mı çile çekti? Her ne kadar boğazdan zor geçse de Efendimizin çilesiyle asla kıyaslanamaz. Ancak bundan sonradır ki günahlarından tam anlamıyla arınırsın." İşte tam bu sırada al yanaklı, kızıl dudaklı, zülüfleri göğsüne kadar inen afet gibi bir delikanlı, yani bir köçek, ortaya fırlayıp musikiye uyarak raks etmeye başladı. Uzun ve simsiyah saçları, yolunarak hilale benzetilmiş ince kaşlarıyla köçek, meyhanede demlenenlere göz süzüyor, ona buna kırıtıp gerdan kırıyor, güzelliği ve kıvraklığıyla ahaliyi mest ediyordu. Aşka gelen zangoç, kadehini dikip bitirdikten sonra "Hey Allah!" diye nida etti. Ama ekmeğini yiyip şarabını içen adamın kalkmaya hazırlandığını görünce, "Hey dur bakalım nereye böyle? Daha bana ücretimi ödemedin," diye bağırdı. Bunun üzerine esrarengiz adam kemerinden çıkardığı meşin para kesesini zangocun önüne fırlattı. Eğer yanlış sayılmadıysa kesede tam 247 gümüş akçe vardı. Navarin'deki o esrarengiz gemici mezarlığındaki meşe ağaçlarının sayısı kadar. Kasımpaşa'da oturan ahaliden namazında niyazında olanlar, o gece Abalı Fellah Camii'nde yatsı namazını eda eyleyip, meyit kapısından çıkarlarken, ak gömlekli ve nur yüzlü tertemiz bir adamın tersaneye doğru gittiğini gördüler. Aynı kişiyi tersanenin cümle kapısında, ellerinde harbi, kuşaklarında çifte piştovla nöbet bekleyen azaplar da gördü. Ama ona engel olmak şöyle dursun, ellerini göğüslerine götürüp saygıyla eğildiler ve geçmesi için ağır demir kapıyı sonuna kadar açtılar. deli marangoz da iskeleye doğru giderken, ta uzaktan bir velet, usta usta diye bağıra bağıra yanına koştu ve tutup o mübarek eli öptü. Yarım akçı yevmiye ile çalışan bu veledi, tersane halkı, eşek İsrafil diye anarlardı. Kıyıda ise üç direkli, iki güverteli ve 58 toplu bir kalyon, o karanlıkta usturmaçalarını puta edip iskeleye palamar vermişti. Yelkenlerin sarılı olduğu serenler hisa edilmiş ve tez zamanda yola çıkacağını ilan için mizana direğine mavi bayrak çekilmişti. Esrarengiz adam kalabalığı yarıp elinden tuttuğu İsrafil'le iskeleden gemiye doğru yürümeye başladı. Kalyonun dikmesinin palangalarına asılan ve traka tutan gemicilere vardiyan, ''Yisa, sizi gidi sütü bozuk sünepeler, Yisa beraber, var da ruhsuzlar, var da, bre aman, laşka, laşka!'' diye feryat ediyor ve hurçların, sandıkların ve fıçıların ambarları usulünce istifine nezaret ediyordu. Güneşin doğmasına 7 saat kala esrarengiz adam, sürme iskeleden kalyonun çukur güvertesine çıkmak istedi. Fakat eline ne kadar asılırsa asılsın, eşek İsrafil yerinden bir türlü kımıldamıyordu. O karanlıkta eline son bir kez daha asılıp, ''Gel ya mübarek!'' diye nida eyledi. Bunun üzerine çocuk her nedense inat etmekten vazgeçti. Ne var ki, sürme iskelenin kayganlığından dolayı düşmemek için midir, İsrafil'in kuşağına 40-50 yaşlarında iri yapılı, sırma işlemeli siyah kaput giymiş biri yapışmıştı. İşte bu adam kuşağı bırakıp küpeşteye tutundu ve güverteye ayak bastı. Bunun ilahi düzenin bozulması demek olduğunu hiç kimse bilmeyecekti. O gece arkadaşları yükleme işinde ter dökerlerken, tayfanın yatıp kalktığı başka sarada, gabyarların ve marinellerin Göbelez Baba diye hitap ettiği yaşlı bir deniz kurduyla Palavra güvertesindeki kolombornelerden birinin tomarcılığını yapan Kaz Dağlı lakaplı bir delikanlı, gerip bağladıkları brandalarına sırt üstü uzanmış, yarım testi şarabın, koyu bir sohbetin ve tembelliğin tadını çıkarıyorlardı. Sanki tutuşup alev almak için bekleyen, ateşe aç kupkuru meşe kerestelerden yapılmış o gemide, yangın çıkarma riskini göze alıp bir de mangal yakmışlardı. Yaşlı deniz kurdu, ağzına dikip dolu dolu birkaç yudum aldığı testisini tomarcıya uzatırken geğirdi ve ''Biz burada keyfimize bakarken güvertede çalışan enayiler dilerim ki yükleme işini imsak vaktinden önce bitirirler. Allah'ım yardım et bize ya Rab. Bizleri kem gözlerden ve her türlü uğursuzluktan koru.'' diye mırıldandı. Sabah ezanı okunduktan sonra palamarı alırsak pazartesi değil, Allah korusun salı günü yelken açmış oluruz. Genç tomarcı testiden tam bir yudum alacaktı ki bu söz üzerine duraksayarak, ''Rahmetli babam da yolculuğa pazartesi çıkmak münasiptir.'' derdi. Rivayete göre Şuayb aleyhisselam rızkını kazanmak için o gün yola koyulmuş dedi. Salı günü yelken açmak uğursuzluk getirir derler. Ama neden uğursuz sayılır bir anlatsana baba. Yaşlı denizci şarap testisini yareninin elinden çekip almaya çalışarak, ''Hep sen içiyorsun. Ver şu testiyi de anlatayım sana bir bir. Ver. Bak veriyor mu? Bire Kaz Dağlı. Ver de açtırma bayramlık ağzımı.'' diye bağırdı. Tomarcı da verdiğinde geri alamayacağını bildiği testiyi ağzına dikip, neredeyse tamamını içtikten sonra marinele uzattı. Yaşlı adam da kalan bir iki yudumu içtikten sonra, defteri kebirini açıp sunturlu bir küfür savurdu. Aldığı bu sıvı nefsini tam anlamda köreltmemiş olmalıydı ki, testiyi dikip damlaların teker teker ağzına damlamasını bekledi. Sanki zaman donmuş gibi bu vaziyette birkaç dakika kaldı. Ne yazıktır ki zavallının ağzına ancak 5-6 damlacık şarap damladı. Bu haram içkinin ve öfkenin etkisiyle, belki biraz da acemiyi ürkütüp korkutmak için, gemiyle salı günü sefere çıkılmaz dedi. Çünkü salı kan günüdür. Adem peygamberin oğlu Kabil, öz kardeşini bir salı günü öldürmüştü. Ayrıca Havva anamız yine salı günü adet gördü. Aynı gün ölen başka o kadar çok sayıda insan var ki. Mesela Firavun'un sihirbazları. Bu adamların hepsi Hazreti Musa'ya inanmışlardı. Zekeriya aleyhisselamla Firavun'un karısı Asiye de hep salı günleri öldüler. Güvertedeki sünepeler ellerini çabuk tutmazlarsa, biz de salı yola çıkmak zorunda kalırız ki bu, yolculuğumuzun kanlı geçeceğine delalet eder. Muhtemelen ikimiz de ölürüz. Hadi ben 70 yaşındayım, yaşayacağımı yaşadım. Ama sen kadın kız nedir onu da bilmiyorsun daha. Galata'daki kırmızı fenerli evlerin birinde bir yosmayla daha siftah etmiş bile değilsin. Yazık olacak sana Kazdağlı, yazık.
Ayrım sonu.